Romalılar mektubunun 15. bölüm 22. ayetine geldik. Ancak 20 ve 21. ayetlere tekrar kısa olarak bakayım. Pavlos gerçekten de diyordu, bu şekilde müjdeyi bildirmeyi en büyük isteğim haline getirdiğimden dolayı başka insanların temeli üzerine bina etmeyeyim diye Mesih'in isminin duyurulmadığı yerlerde müjdeyi bildirmeyi en büyük isteğim haline getirdim. Yazılmış olduğu gibi kendilerine onun hakkında hiçbir bilgi verilmemiş olanlar görecekler ve hiç işitmemiş olanlar anlayacaklar. Bu Pavlos için bir yarışma değil, bir şerefti ve onu müjdenin bildirilmemiş olduğu yerlere öncü olarak gitmesine neden olmuştu. Pavlos'un özel bir hizmeti vardı. Pavlos bir kilisenin zaten var olduğu bir yerde ya da kendisinden önce başkalarının gitmiş olduğu yerlerde hizmet etmedi. Gerçek bir müjdeciydi. Tanrı sözünü yayan birisiydi. İncil'deki müjdeci sözcüğünün anlamı da zaten budur. Pavlos'un hiçbir zaman kendi önünden gidip bazı şeyleri gerçekleştirecek bir komitesi olmamıştı. Pavlos bir yere vardığında karşılanmıyordu. Vali onu karşılamaya gelmiyordu. Eğer onu karşılayan biri varsa bu genelde kendisini tutuklayıp hapse atan polis oluyordu. Elçiler temeli atmış olduklarından, imanlıların elçilerin kimler olduğu ve kimi dinledikleri konusunda çok dikkatli olmaları gerekiyordu. Pavlos Tanrı'nın elçilere vermiş olduğu otoriteye, yetkiye sahipti. Pavlos ve Barnaba hakkında orada uzunca bir süre kalan Pavlos ve Barnaba Rab hakkında cesaretle konuşuyorlardı. Rab de onlara mucizeler ve harikalar yapma gücünü vererek kendi lütfunu açıklayan bildiriyi doğruladı diye okuyoruz Habercilerin İşleri 14 ayet 3'te. Gördüğünüz gibi bunlar elçilerin ve müjdeyi ilk bildiren kişilerin özellikleriydi. Ellerinde İncil'le bir yere gitmiyorlardı. Çünkü İncil daha yazılmamıştı. Tamamlanmamıştı. Habercilere özgü mucizeler ve harikalar, işaretler ve belirtilerin yetkisiyle gidiyorlardı. Tabii ki mucizeler ve harikaların artık belirleyici bir işaret olmadığı bir gün geldi. Elçi Yuhanna uzun hayatının sonunda şöyle yazmıştı. Eğer biri size gelir de bu öğretiyi getirmezse kendisini evinize almayın. Ona selam bile vermeyin. 2 Yuhanna 10'da okuyoruz bunu. Doğru öğreti, sağlıklı öğreti o zaman bile bir Tanrı adamını belirleyen işaretti. Ve günümüzde belirleyen işaret mucizeler ve harikalar değil, doğru doktrindir. Yani doğru ve sağlıklı öğretidir. Günümüzde kutsal ruhun bir hareketi olduğu halde, şeytanın da bir hareketi vardır. Şeytan meşguldür. Birçok insan yoldan çıkarılıp yanlış öğretilerin tuzağına düşürülmektedir. Pavlos Tanrı'nın krallığının yemek ve içmek olmadığı gerçeğini vurgulama konusunda çok dikkatli davranmıştı. Tanrı'nın krallığı mucizeler ve harikalar da değildir. Tanrı'nın krallığı doğruluktur. Bende şu armağan var. Yok bu armağan var deyip dışsal konulara önem vermek yanlış ve hatalıdır. Bizler Mesih'e sahibiz dostum. Bizler bugün konuştuğumuz ana dilimizde Tanrı sözünü sağlıklı ve anlaşılır bir şekilde öğretmemiz gerekir. Eğer Rab yaşamınıza gelmişse sizi zaten temizleyecektir. Günümüzde birçok insanın temiz ve Tanrı'nın sözünü doğru bir şekilde bildiren bir dile ihtiyacı vardır. Pavlos her zaman müjdenin daha önce bildirilmediği yerlerde hizmet yapmıştır. O gerçek bir müjdeci, gerçek bir, evet, öğretmendi. Pavlos müjdenin daha önce bildirildiği yerlere gitmediğinden Roma'daki kilisenin kurucusu kimdir? Hem mektubun giriş bölümünde ve hem de bu noktada Roma'daki kilisenin kurucusunun kendisi olduğunu çok açık bir şekilde bildiriyor. Romalılar 16. bölümde Roma'da Pavlos'un tanıdığı bir grup insanla tanıştırılacağız. Kayıtlar bize onları Rab'be Pavlos'un yönelttiğini söyler. Roma İmparatorluğundaki bu insanlara erişti ve bu insanların birçoğu Roma'ya yerleşti. Orada Rab İsa'nın etrafında toplandılar. Birçok kereler sevgili vaizleri Pavlos'tan söz ettiklerinden eminim. Pavlos şahsen oraya giderek değil, uzaktan öğretiyle, ruhsal radarla kiliseyi kurmuştu. Ondan habersiz olanlar görecekler, işitmemiş olanlar anlayacaklar cümlesi Pavlos'un müjdecilik hayatının ayeti gibidir. Eski antlaşmanın Septuagint çevresindeki Yeşaya 52:15'ten bir aktarmadır bu. Pavlos ruhsal bakımdan kör olanlara gidip onlara müjdeyi bildirmeyi çok seviyordu. Pavlos'un vaaz ettikten sonra bir kardeş çıkıp anlıyorum Pavlos kardeş, Mesih'i kurtarıcım olarak kabul edeceğim derdi. Dünyada Mesih'i bildirip insanların ona iman etmelerini görmek kadar heyecan veren harika bir şey yoktur dostum. Bu yüzden diyor 22. ayette size gelmem kaç kez engellendi. Pavlos çok kez engellendiğini söylediğinde bir şeyden emin olabilirsiniz. Gerçekten de çok engellenmiştir. Yoluna bir sürü engel konulmuştur. Ama artık bu bölgelerde hizmet yükümlülüğüm kalmadığından ve yıllardır size gelmeyi istediğimden İspanya'ya giderken size uğramayı umuyorum. İlkin sizlere bir süre doyduktan sonra beni oraya yolcu edeceğinizi umarım. Romalılar 15-23-24. Ayetler. Pavlos müjdeyi onlara götürmek istediğini ve Roma'ya gitmek üzere olduğunu çok açık bir şekilde bildirmektedir. Şimdi ise bu yörelerde artık bana yapacak bir şey kalmadığından sözleriyle Pavlos'un ne demek istediği sorulur. Roma İmparatorluğu'nun o sırada bulunduğu bölgesinde artık müjdeyi bildirme fırsatı olmadığını mı söylemek istiyordu? Kapılar ona tamamen kapanmış mıydı? Herkes kurtulmuş muydu? Her yerde müjde bildirilmiş miydi? Eskiden bu soruların yanıtının hayır olduğunu düşünürdüm. Ancak şimdi artık Anadolu'daki 7 kilisenin yerlerini ziyaret ettikten sonra bu konuda hatalı olabileceğimi düşünüyorum. Çünkü Pavlos ve diğer elçiler sadık davranmışlardı ve müjde bölgenin tamamında duyurulmuştu. Doktor Luka hem Yahudiler ve hem de diğer uluslar olmak üzere herkesin müjdeyi duyduğunu söyler. Bu hepsinin Mesih'e iman ettiği anlamına gelmez ama hepsinin duyduğu anlamına gelir. Şimdi Pavlos yeni bir bölge arıyor. Gözleri imparatorluğun ön saflarında. İspanya'ya giderken size uğrayacağım diyor. Yani gitmek üzere yola çıktığı yer Roma değildi. İspanya'ya gitmek istiyordu. Roma İmparatorluğu'nun bir ucundan gelip diğer ucuna gitmeyi istiyordu. Yolculuğumda sizi görmeyi, daha sonra da sizin tarafınızdan oraya uğurlanmak umudundayım diyor. Varmayı istediği yer Roma değildi. İmparatorluğun diğer ucuna kadar gitmeyi istiyordu. Pavlos İspanya'ya gidebildi mi? Sorusu sık sık sorulur. Eğer gittiyse bu konuda elimizde hiçbir kayıt yoktur ama İlirya'ya yolculuğu hakkında da elimizde bir kayıt yoktur. 19. ayette bundan söz etmeseydi bunu bilmeyecektik. Şahsen ben Pavlos'un İspanya'ya ve Roma İmparatorluğu'nun bütün diğer kısımlarına gittiğine inanıyorum. Buna inanış nedenim hayatının sonuna geldiğinde söylediği bir şey. Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum demiştir 2. Timoteos 4:7'de. Pavlos yarışı bitirdiğini söylemiştir. Eğer İspanya'ya gitmemiş olsaydı bunu söylemezdi çünkü programında İspanya'ya gitmek vardı. Pavlos İspanya'ya gitmek istiyordu ve Yeruşalim'e gitmeyi de istiyordu. Ama şu anda diyor 25-26. ayetlerde kutsal yaşamlılara hizmet etmek üzere Yeruşalim'e gidiyorum. Çünkü Makedonya ve Ahaya'daki topluluklar Yeruşalim'de kutsal yaşamlılar arasındaki yoksullar için yardım toplayarak paydaşlık göstermekten hoşnut oldular. İyi haberi bildirmekten, toplulukları güçlendirmekten Pavlos büyük bir mutluluk duyuyordu. Ama bundan daha fazla Pavlos'u hoşnut eden, sevindiren imanlılarla paydaşlık etmesiydi. Bu özlemle başka başka topluluklarla vakit geçirmek, birlikte dua etmek, Rabbin sofrasına oturmak, imanlıların çeşitli sorunlarını dinlemek, Pavlus'un başta gelen isteği ve arzusuydu. Haberci Pavlus'un Roma'ya gittiğini iyi biliyoruz. Az önce de belirttiğim gibi Pavlus'un İspanya'ya gidip gitmediğine dair kutsal kitapta bir kayıt görünmüyor. Ama bazı kilise tarihçilerine göre, ki az önce de belirttiğim gibi benim görüşüm de o yönde, Pavlus'un Habercilerin İşleri 28. bölümde Roma'da cezaevinden serbest bırakıldıktan sonra İspanya'ya gidebildi. Pavlus serbest bırakılıp özgürlüğüne kavuştuktan sonra birçok yeri gezdi. Bunları 1 ve 2. Timoteos, Titos mektuplarından okuyoruz. 3. haber gezisinde Korintos kentinden yazdığı bu Romalılar mektubunda gezici haberci Pavlus önündeki amacın Yeruşalim'e gitmek olduğunu bildiriyor. Orada kutsal yaşamlara yapılacak bir hizmeti vardı. Zor durumda olan kardeşlere, kiliselere yardım göndermek ta başlangıçtan beri uygulanmaktaydı. Özellikle ilk kilise olan Yeruşalim'deki kardeşlerin maddi durumları hiç de iyi değildi. Onların yardıma ihtiyaçları vardı. Haberci Pavlus'un Makedonya ve Yunanistan'daki kiliselerden Yeruşalim topluluğu için yardım topladığını biliyoruz. Şimdi bunu oraya götürmekle ilgileniyor. Mesih'e iman edenlerin hizmetleri arasında yardıma muhtaç olan kardeşlere yardım hizmeti de vardır. Bu yardım eylemi şikayet ederek değil, sevgiyle, sevinçle yerine getirilmelidir. Herkes yüreğinde tasarladığı gibi versin, isteksizce ya da zorunluluk altında verir gibi değil. Çünkü Tanrı şen gönülle vereni sever diyor Pavlus 2. Korintoslar 9:7'de. Tanrı işi için vermenin güzelliğini İsa Mesih şöyle belirtti. Vermek almaktan üstün mutluluktur. Habercilerin İşleri 20 ayet 35. Yeruşalim'deki ihtiyacı olan kardeşlere yardım eden Makedonyalı imanlılar bu vurgulamanın anlamını iyi kavradılar. Daha önce Pavlus Ahaya'daki imanlıların aynı gönence gelmesini istemişti. Bunu yaparken Rab İsa Mesih'in zenginken bizim yerimize, bizim yararımıza yoksul olduğunu anımsattı onlara. İlk kilise konseyi Yeruşalim'de oldu. Habercilere verilen öneri yoksulları anımsamaktı. Yakup konuyu öylesi önemli vurgular ki ruhsuz beden ölü olduğu gibi yapılan işlerle desteklenmeyen iman da ölüdür der. Pavlus daha önce Makedonya'daki imanlıları örnek tutarak Ahaya'daki inanlıları bağış konusunda geliştirmeye çalıştı. Görüyoruz ki Korintos gibi güneydeki topluluklar da bu kayranın önemini anladı ve şimdi Yeruşalim'e yardıma katılıyorlar. Pavlus bunu çok doğal buluyor. İyi haberi daha sonra alan Makedonyalılar ve Ahayalılar yardım göndermeyi severek yaptılar. Çünkü Yeruşalim topluluğuna karşı sorumluluk duydular. Neden? İyi haber İsrail'den kaynaklandı. Yeruşalim'den başlayıp kendilerine ulaştı. Bu insanlar öbürlerinden gelen ruhsal gerçeklere paydaş oldu. Şimdi maddesel yardımlarla şükran duygularını gösterebilirlerdi. 26 ve 27. ayetlerde paydaşlık koinoniyadır. Bu söz kutsal sözün en içtenlikli sözlerinden biridir. Günümüzde çok iyi bilinen iletişim ya da kitle haberleşmesi Grekçe'de epikoinoniyadır. Bu bir topluluğun haberle başka bir topluluğa ulaşması anlamındadır. Mesih'in kayrası karşılıksızdır. Günahlıyı arıtarak kurtaran Tanrı hiç kimseden ödeme beklemez. Tanrısal kayra armağandır. Ama bu kurtulan bir imanlının sorumsuz bir tutumla istediği gibi yaşamasını sağlamaz. Kayrayla kurtulan bu kez o kayrayı başkalarına tanıtmayı çoğu kez de cömertliğiyle kanıtlamaya çağrılır. Pavlus bu konuda yine 1. Korintoslar 9:11-12'de şöyledir. Eğer biz size ruhsal değerleri ektiysek sizden maddesel değerleri biçmemiz çok mu sayılır? Eğer başkaları sizlerden yararlanmaya yetkili sayılıyorsa bizim yetkimiz daha önemli değil midir? Pavlus neyi arzuluyor? Oradaki fakir kutsallara bir armağan götürmek için Yeruşalim'e gitmeyi arzuluyor istiyor. Bu armağanı kendi elleriyle götürmek istiyordu. Neden? Çünkü kendi elleriyle Yeruşalim'deki kiliseye çok zarar vermişti de ondan. Yeruşalim'deki imanlılara zulüm etmişti Pavlus. Şimdi bu büyük elçinin yüreğinde onlara bir armağan götürerek bunu tamir etmek yatmaktadır. Yardım olarak tercüme edilen Yunanca sözcük dediğim gibi paydaşlık anlamına gelen koinoniyadır. Bu sözcük imanlıların paylaşabileceği her şey için kullanılmıştır. Mesih, söz, dua, Rabbin sofrası ve maddesel armağanlar. Mesih imanları verdikleri zaman Tanrı'yla, Mesih'le ve birbirleriyle paydaşlıkları olur. Paydaşlık sadece birisinin sırtını sıvazlamak değildir. Çatal bıçak kulübü her hafta bir araya gelir ve onlara sorulursa paydaşlık odur. Ama imanlı için paydaşlık Mesih'le ilgili şeyleri paylaşmaktır. Pavlos burada daha önce kiliseye zulüm ettiği Yeruşalim'e gitmekten söz etmektedir. Şimdi onlarla paydaşlık içinde olmayı istemektedir. Onlara bir armağan götürmeyi istemektedir. Elçilerin işlerinde bunun tarihsel kaydına sahibiz. Pavlos uzun yıllar sonra ulusuma bağışlar getirmek ve adaklar sunmak için Yeruşalim'e geldim demiştir. Bu sunu Pavlos için çok önemliydi. 2. Korintoslar'da bundan söz ettiğini görüyoruz. Hatta 2. Korintos'ta 8 ve 9. bölümler bu konuyu ele alır. Bundan hoşnut oldular çünkü onlara karşı gerçekten yükümlülük altındadırlar. Madem uluslar İsraillerin ruhsal gerçeklerine paydaş oldular, maddesel şeylerde onlara hizmet etmekle de yükümlüdürler diye okuyoruz 27. ayette. Yani Romalılar 15 ayet 27. Pavlos bunun gönülden gelen bir sunu olduğunu açıkça bildirmektedir. İsteksizce ya da zorlaymış gibi değil. Herkes yüreğinden geldiği gibi, yani niyet ettiği gibi versin. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever. Bu, Pavlos'un topladığı sunuydu. Pavlos bunun sadece gönülden gelen bir sunu olmakla kalmadığını, Tanrı'yı hoşnut etmek için başka türlü veremezlerdi ama aynı zamanda ahlaksal bir sorumlulukları ve ödenecek bir borçları olduğunu çok açık bir şekilde bildirir. Diğer uluslar müjdeyi İsrail'den almışlardı. Rabbimiz ise siz bilmediğinize tapınıyorsunuz, biz bildiğimize tapınıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir demişti Yuhanna 4.22'de. Gördüğünüz gibi müjde Yeruşalim'de başlamıştı. Makedonya ve Ahaya Yeruşalim'e bir yerden gönülden borçluydular. Şimdi Yeruşalim'deki kutsalların bazıları maddesel zorluklar çekiyorlardı. Bunun nedeni belli ki zulümdü. Makedonya ve Ahaya şimdi ruhsal borçlarını yeryüzünde geçerli akçelerle ödeyebilirlerdi. Bu işi sona erdirip sağlanan yardımı onlara verdikten sonra size uğrayacağım, sonra da İspanya'ya gideceğim diyor 28. ayette. Yeruşalim'deki imanlılara götürdüğü yardıma Pavlos karpos diyor. Anlamı ürün demektir. İmanlının imanlıya yardım etmesi bir sevap işleme, iyilik etme olayı değildir. Bir üründür. Niçin ürün? Mesih'in kayrası değerli dostum, günahlıyı arıtıp onu yepyeni yaşama kavuşturunca, o yaşamda bunun ürünü ortaya çıkmalıdır. Ürün ilkin kutsal, düzenli, sağlıklı yaşamla görülür. Sonra da yaşamda gözüken ürünlerle. Kardeşlere yardım etmek de bir üründür. Ürünü Yeruşalim'deki topluluğa vermekle ilgili söz sirayizodur. Bu söz mühürlemek, damgalamak anlamındadır. Pavlos Korintoslara çünkü haberci oluşumun damgası Rab'de sizlersiniz diyor. Şimdi bu imanlılardan topladığı yardımı habercilik görevinin bir ürünü niteliğinde Yeruşalim'deki topluluğa damgalamaya hazırlanıyor. Haberci Pavlos bir topluluktan başka topluluğa yardım götürmeyi önemli bir hizmet olarak görüyor. Bununla da armağanın büyük elçi Pavlos'un yüreğinde önemli bir yer olduğunu görebiliriz. Bu yardımı özellikle Yeruşalim topluluğuna götürme konusundaki gayretini burada çok açık bir şekilde görüyoruz. Tabii ki bu yolculuk onu tutuklatan düşmanlarının ellerine teslim etmişti. Pavlos'un bu sırada Tanrı'nın isteğinin dışında olduğunu düşünen bazı kardeşlerle aynı görüşte değilim. Elçilerin İşleri kitabında gördüğümüz gibi Pavlos'un Yeruşalim'e gittiğinde tamamen Tanrı'nın isteği içerisinde olduğunu görüyoruz. Yardımı ulaştırmak istiyordu. Büyük bir olasılıkla Yeruşalim Kilisesi'nin müjdesel çabalarının ürünlerini görmesini istiyordu. Şahsen ben herhangi bir davaya para yardımında bulunacaksa onun tam olarak nasıl kullanılacağının bilinmesinden yanayım. Hristiyanların para vermesi konusu günümüzde çok büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Ben şahsen herhangi bir iş hakkında bir, ne yaptığını ve iki, insanların yürekleri ve yaşamlarında etkin olacak bir biçimde Tanrı sözünü yayıyor mu olmak üzere iki sorunun yanıtı verilmeden onlara para yardımında bulunulmaması gerektiğini düşünüyorum. Size geldiğimde Mesih kutluluğunun tüm doluluğuyla geleceğime inanıyorum diyor Pavlos Romalılar 15 ayet 29'da. Pavlos'un Korintos, Yeruşalim, Roma ve İspanya'ya yolculuk etme planlarını yapmış olduğunu görüyoruz. Tabii ki her şey Tanrı'nın elindeydi. Tanrı'nın amacı ve hedefi bu iyi haberin her tarafa duyurulmasıdır. Bu Pavlos'un Roma'ya yapacağı başarılı yolculuk konusunda kendi onay mührüdür diyebilirim. Oraya Tanrı'nın isteğine göre ve elçisel konumunun otoritesinde gitti. Tanrı ona bu yolculuk hakkında tanrısal anlayış vermişti. Pavlos, Yeruşalim'e giderken Tanrı'nın isteğinin dışında değildi. Roma'ya giderken, evet, başarılı bir yolculuk gibi görünmüyordu bu ama Tanrı onu olduğu gibi kullanmıştı. Sorunlar geldiğinde ve durum karanlık ve şüpheli gözüktüğünde Tanrı çocuklarının, yani imanlıların Tanrı'nın isteği dışında olmalıyım, bu yüzden bunlar böyle yürüdü demeleri çok kolaydır. Kardeşim, sırf sorunlarınız ve sıkıntılı durumlarınız olması Tanrı'nın isteği dışında olduğunuz anlamına gelmez. Hatta kesinlikle Tanrı'nın isteği içinde olduğunuz anlamına gelebilir. Bugün tam bir sükunet içinde yaşıyorsanız ve hiçbir şey olmuyorsa Tanrı'nın isteği dışında olma olasılığınız vardır. 30. ayette size yalvarırım kardeşlerim diyor. Rabbimiz İsa Mesih ve ruhun esinlediği sevgi adına benimle birlikte çaba göstererek Tanrı'ya dua edin. Bu ayet ile yeniden Pavlos'un yaşamında ve imanlıların eğitiminde duanın ne kadar önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Mesih imanlısının iman hayatında asla bırakmaması gereken birkaç önemli faktör vardır. Birincisi Tanrı sözünü okumak, o söz üzerinde düşünmek ve ikincisi de dua yaşamıdır. Paydaşlık, müşareket de buna dahildir. Rabbin sofrası da bir paydaşlıktır. Dua yaşamı özellikle çetin bir uğraştır. Tanrı her konuda dua etmemizi isterken, duayla Tanrı'nın aklını değiştirebileceğimizi, kolunu oynatabileceğimizi düşünmemeliyiz. Dua, yüreğin, canın Tanrı'ya yönelmesidir. Dua beni Tanrı'nın isteğinin içine koyar. Dua Tanrı'nın olumlu isteğine katılmak, onun gibi düşündüğümüzü, her konunun sadece onun desteğiyle çözüme geleceğini değerlendirmektir. Pavlos'un Rabbimiz İsa adıyla ruhun esinlediği sevgiyle Tanrı'ya dua edin sözüyle üçlü birliği de gösteriyor. Kutsal ruh bir kişidir. Öyle olmasaydı kutsal ruh nasıl sevgi esinleyebilirdi? Burada kutsal ruhun sevgisini görüyoruz. 1 Yuhanna 4:8-16'da Tanrı'nın sevgi olduğunu görüyoruz. Yuhanna 15:13, 1 Yuhanna 3:16'da da İsa Mesih'in sevgi olduğunu görüyoruz. Kutsal ruhun baba ve oğul eşitliğinde Tanrı olduğu şu yerlerde görülür. Yaşam veren ruh diyor Romalılar 8:2'de. Yuhanna 16:13'te gerçek ruhu diyor. Efesoslar 4:30'da aracılığıyla mühürlendiğimiz ruh, üzülen ruhtan söz ediyor. İbraniler 9:14'te sonsuz ruh diyor. Mezmurlar 139:7'de her yerde hazır olan ruhtan söz ediyor. Romalılar 8:26-27'de kutsal ruhun sözle anlatılmaz iniltilerle bizim için Tanrı'ya yakarması, kutsal ruhun düşünen, duygusu olan, hiç bilinmeyen derinliklere girebilen, Tanrı'nın yüreğine konuşan egemen kişi olduğunu gösterir. Yeruşalim'e dönmeye hazırlanan Pavlos, Roma'daki imanlılardan şu üç konuda dua etmesini istiyor. Yahudi'ye de onun yaydığı kayra bildirisine iman etmeyenlerden kurtulayım diyor. İkincisi, Yeruşalim'de tamamlamak istediği hizmeti imanlılar tarafından kabul edilsin. Üçüncü olarak Tanrı istemi uyarınca Roma'ya yolculuk etsin. Pavlos, geçmişte uğradığı saldırıları, baskı ve işkenceleri düşünürken, önündeki günlerin de hiç kolay olmayacağını seziyordu. Evet, uzun süredir Romalılar mektubu üzerinde duruyorum. Hatırlayacağınız gibi Romalılar iki kesimden oluşuyor. İlki öğreti, ikincisi de öğretiyi uygulamaya koymadır. Pavlos önce bize öğreti verdi, şimdi de öğretiyi, doktrini uygulamaya koyuyor. Pavlos'un kardeşlerin kendisine dua etmeler için yalvarması, kutsal kitapta gördüğümüz Pavlos'un en ciddi ve içten dua isteğidir. Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih ve ruhun esinlediği sevgisi adına benimle birlikte çaba göstererek Tanrı'ya dua edin diyor. Pavlos tehlikeyle karşı karşıya olduğunun ve hizmetinde bir kriz noktasına gelindiğinin bilincindedir. Her yanında düşmanları var. Bunu izleyen olayların kanıtladığı gibi Pavlos'un korkmak için bir nedeni vardı. Çok harika bir biçimde dua istiyor Rabbimiz İsa Mesih adına. Pavlos kendisine gelecek her şeyin İsa Mesih aracılığıyla geleceğinin farkında. Roma'daki imanlılardan duada kendisine katılmalarını istiyor. Hepinizin Mesih aracılığıyla dua etmenizi istiyorum. O bizim büyük duada aracılık edenimizdir. Benim için İsa aracılığıyla duada Tanrı'ya gidin. Ruhun esinlediği sevgi adına derken, sevginin bütün imanlıları birleştiren ruhun meyvesi olduğunu söylemek istiyor. Ve dostum, birbirimiz için dua etmemiz gerekir. Çaba göstererek Tanrı'ya dua edin. Bu çaba ya da uğraş sözü harikadır. Pavlos, benimle birlikte bu konuda mücadele edin diyor. Benim için, Mesih'in bereketinin doluluğuyla yanlarına gitmek için kişisel güvenliği konusunda dua istiyor. Bizlerin de mekanik bir şekilde ya da dua listemizin üzerinden hızla geçerek değil, böyle dua etmeye çok ihtiyacımız vardır. Elçi Pavlos için dua büyük bir mücadeleydi. Ruhuna gerçek bir egzersiz yaptırıyordu. Tanrı'yı yakalıyordu, eğer böyle diyebilirsem. Bu tür dua günümüzde çok ihtiyacımız olan bir şeydir. Sizler ve benim, bizler için dua etmesini bilen insanlara ihtiyacımız vardır. Öyle ki diyor 31. ayette, Yahudiye'deki imansızlardan kurtulayım ve Yeruşalim'deki hizmetim kutsal yaşamlılarca kabul edilsin. Kutsal sözde imansızlık iki ilişkide kullanılır. İlkinde müjdeyi hiç duymamış olan, dualıkla Mesih'e iman etmemiş uluslar, 31. ayette söz edilen imansızlar, İsa Mesih'in belirttiği günahta inat ederek sonsuz mahva gidenlerdir. Pavlos'un buradaki dua isteği aslında çifte bir dua isteğidir. Hayatı, Yahudiye'deki imansızlar, dinsel yöneticiler tarafından tehdit ediliyordu. Onlardan kurtarılmak istiyordu. İkinci olarak da Yeruşalim'deki kilise, diğer uluslardan bir armağan alma konusunda tereddüt edebilirdi. Onların bu armağanı kabul etmesini istiyordu. Kardeşim, her iki istekte yanıtlanmıştı. Birisi evet ama tutuklanmıştı diyecektir Pavlos. Evet ama hemen Romalılara teslim edilmiş ve krallarının önüne çıkabilmiş ve sonunda Roma'da Sezar'ın önüne çıkmıştı ve bu da haberci Pavlos için Tanrı'nın isteğinin tamamlanmasıydı. Böylece Tanrı istiyorsa sevinçle size geleyim ve aranızda rahatlığa kavuşayım diyor Romalılar 15:32'de. Bu Pavlos'un dua isteğinin sonudur. Dua yanıtlanmıştı. Hayatı kurtulmuştu. Yeruşalim'deki kilise armağanı kabul etmişti. Roma'ya sevinç içinde gitmişti. Buna karşın Pavlos, kutsal ruhun sevincine sahipti. Hepimizin hayatlarımızda bu tür bir sevince çok ihtiyacımız vardır. Pavlos Roma'da dinlenebildi mi ve ruhu tazelendi mi? Bunun yanıtı tartışılabilir. Bütün bunları ve daha da fazlasını Roma ve İspanya'nın ötesinde buldu. Yaşamının sonlarına doğru imandaki oğlu Timoteos'a şöyle yazar. Çünkü kanım zaten adak şarabı gibi dökülmek üzere, benim için ayrılma zamanı gelmiştir. Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanımı korudum. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab o gün bu tacı bana ve yalnız bana değil, onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir. Bu bölüm Pavlos'un bereket duasıyla son bulur. Romalılar mektubunun 15. bölüm son ayeti, yani 33. ayeti, barış kaynağı Tanrı hepinizle birlikte olsun, amin diyor. Daha önce Pavlos katlanış ve avuntu kaynağı olan Tanrı demişti. Umut kaynağı Tanrı diyor, burada da barış kaynağı Tanrı diyor. Rab İsa Mesih'in babası, Tanrı, tüm erdemlerin, iyiliklerin, kutlulukların Tanrısıdır. Bilinen her ne bereket, esenlik varsa bunların tümü Mesih'in babası, Tanrı'dandır. Barış ya da esenlik veren Tanrı sözü, Pavlos'un hapiste zincirlere vurulmuşken, fırtınada ve gemi kazasında huzur hissettiğini gösterir. Sizlerin ve benim de yaşamlarımızda dostum, bu tür bir esenliğe sahip olmamız için dua ediyorum.